Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Sesli Dergi'de Altın Oluk Dergisi'nin 2016 Ocak sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak sizinle Neslihan Nur Türk imzalı bir yazıyı aktaracağız. Karar Verdim başlığını taşıyor bu yazı ve yardım et ki ömrü billah borçtan azat yaşayalım. Yardım et ki ey padişah, yardımcıların olalım diyerek başlıyor yazı. Adamın biri borçlanmış. Alacaklısının verdiği süre dolmak üzere olmuş fakat o bir türlü ödemesi gereken parayı bulamamış. Bunun üzüntüsüyle dertlenmiş, kıvranmış, uykuları kaçmış. Bir gece dayanamayıp alacaklısını aramış. Alacaklı borcunun ödeneceğini zannederek sevinmiş. Lakin adam şöyle demiş: "Kardeş, hani benim sana yüklü bir borcum vardı ya, günler geceler boyu düşünmekten harap oldum. Daha dayanacak gücüm kalmadı. Haberin olsun ki ben o borcu ödeyemeyeceğim. Artık bundan sonrasını sen düşün." Gördüm ki bu küçük hikaye büyüyüp her yanı sarmış. Borçlanmak üzerine kurulmuş bir sistem kurulmuş. Bu sistemde birileri hep borçlu, başka birileri de hep alacaklı olmuş. Sonra baktım ki borçlu, borcunu vaktinde ödemesi gerektiğini unutmuş. Alacaklı, verdiği sürede ödenmeyen borçlar sebebiyle sabrından ve iyi niyetinden olmuş. Durum öyle bir hal almış ki alacaklının acısı diline vurmuş, borçlusunun dedikodusunu yapmaya başlamış. Borçlu da alacaklıdan köşe bucak kaçar olmuş. İnsanların birbirine güveni zedelenmiş, nice zengin zannettiklerimiz borç vermez, nice ihtiyaçlar da borç bulamaz vaziyete gelmiş. Bu kadarla kalsa iyi. Alacaklılar borçlularına ağ kesilmiş. Kimi borçlular utançla ezilmiş, kimileri arsız kesilmiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem borç altında ezilmekten Allah'a sığınmış. Buna rağmen ümmet borçlanmaktan hiç korkmayan, üstelik birkaç bankadan kredi kartı alan, ödemeye güç yetiremediği mala göz diken bir anlayışa bürünmüş. Borçlanmaya ve borçlandırmaya dayalı sistem toplumu çok fena sarmış ve bunaltmış olmasına rağmen yine de sahiplenilmiş. Birkaç kişi "yahu bu gidiş nereye?" demek istemiş fakat onlar da piyasaya aykırı davrandıkları için dışlanmış. Piyasa adamı hem bozukmuş hem de revaçta. Vaziyet böyle olunca borç verenler vaktinde almayı, borç alanlar da ödeyemeyince mahcup olmayı unutmuş. Böyle bir piyasada zamanında ödeme yapmak anormal, ödemeyi geciktirmek prosedür gereği olmuş. Peşin çalışmak mı? O da ne? Peşin parayla iş yapmaya kalkışanlar, yoksa sen bize güvenmiyor musun kaprisiyle karşılanıp, o zaman ben de seninle çalışmam boykotuna muhatap olmuş. Diğer yandan peşinciyi kınayan zihniyet, alacaklarını alamadıkları için önünü göremez olmuş. Giderleriyle ilgili ödemeleri de sürekli olarak biriken bu kimseler, açığı çalışanlarının maaşlarından kısarak dengelemeye çalışmış. İş gücü düşmüş, kaliteli eleman kaçmış, kalanın da yorgunluktan canı çıkmış. Artık borcunu zamanında ödeyen kişi için ya delilerden bir deli, ya velilerden bir veli, hiç iki ay geciktirmeden borç ödemek akıllı adamın yapacağı iş mi der olmuş millet. Borç alacak meselesi yüzünden nice arkadaşlıklar bitmiş, nice dostlar birbirine düşman kesilmiş. İnsanlar olması muhtemel paralarla alışveriş yapmayı, gelmesi muhtemel nakitlerle iş yürütmeyi seçmiş. Hatta bazı tilkiler iki gün sonra öleceğimi bilsem hemen borç alır, kafama göre harcar, öyle ödürdüm. Ne de olsa hiç kimse bir ölüyü borcu için sıkıştıramaz diyecek kadar ahmaklaşmış. dayalı döşeli evlerin kapısına haciz memurları dayanmış. Ödenemeyen borçlar yüzünden kimi canından, kimi yuvasından olmuş. Düğün borcu sebebiyle nice evin bütçesi bir türlü kendine gelememiş. Dışarıdan dev gibi görünen şirketler, bir depremle yerle bir olan gökdelenler gibi aniden batıvermiş. Hanımına güçlü görünmek için her istediğini almaya kalkışan beyler, beylerinden habersiz borca giren ihtirasına yenik hanımlar, bu acayip ortamı seyrederek büyüyen çocuklar çoğalmış. Komşular, akrabalar birbirine saygısını ve güvenini yitirmiş. Piyasa hayali sevinç, hayali kazanç piyasası olurken esnaf nakit ödemeye hasret kalmış. Gerçi müstehak, çünkü bu piyasa peşin paraya hasret kalmış. Fakat diğer yandan bu ayrılığı da kendisi seçmiş. Alırken kolay, verirken zor gelmiş piyasaya. Hırsına yenik düşmüş, kanaat etmemiş. Hani her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır ya, ben de kendimce seyredince bunca olup biteni bazı kararlar aldım. Dedim ki, Rabbim, ayağımı yorganıma göre uzatmaya, insan nefsi gibi ağalık taslamaya pek meyyal bir sahibi, kendisine borçlanmak suretiyle başıma sarmamaya, borca girmeden ve kimseyi kendime borçlandırmadan yaşamaya, borç istemek zorunda kalan kardeşlerime imkanlarım dahilinde karşılıksız ikramda bulunmaya karar verdim. Gelmesi kesin ecel bu kadar yakınken, olması muhtemel parayla alışveriş yapmamaya, elimde olmayan imkanı varmış gibi sunmamaya, kanaati şiar edinip açgözlülük ve kanaatsizlikle yan yana durmamaya karar verdim. Desinler, sansınlar, görsünler diye değil, gücüm yettiğince ey Rabbim sen razı ol diye yaşamaya, bir giydiğini bir daha giymeyen lady kavramını hayatıma hiçbir zaman sokmamaya, heybetini sanal bir zenginlikten değil, hakikatli bir ihlas ve samimiyetten alanlardan olmaya karar verdim. Sahte bir rahatlıktan medet ummayıp, icabında sabır ateşiyle yanmaya, kazanırken, alırken ve dağıtırken ölçülü ve hazımlı olmaya, paranın ve parasızlığın getireceği her türlü şişkinlikten sana sığınmaya, ne sebeple olursa olsun güç yetiremediğim bir dünyalık için borçlanmamaya karar verdim. Bu kararlarımı cehaleti ve sığlığı sebebiyle tahkir edecek olanları selamla sağmaya, senin deruni inceliklerin ve latif mesajlarınla sevinmeye, herkesin dert ettiğine gülmek suretiyle imanımı cuşa getirmeye karar verdim. Kendime, ehlime ve tüm ziyaretçilerime daha çok ölümü anla fırsatı sunmaya, hayırları geciktirme alışkanlığı bir zehir gibi damarlarımıza dolmuşken, zengin babanın şımarık çocukları gibi davranarak cennete giremeyeceğimizi herkese daha fazla hatırlatmaya, daha fazla secdeye, daha fazla şükre, daha büyük hezimete, daha iyi edebe ve daha derin tefekküre karar verdim. Kâr ettiğini zannederken zarar edenlerden olmamaya, nicesinin zarar sandığı fedakarlıkları daha da artırmaya, küçük şahsi hesaplardan kurtulmaya, ahiret endişesiyle bütün ümmet için daha fazla çalışarak kulluk ve ümmetlik borcumu ödemeye karar verdim. Şeytandan evvel kıt akıllı, dar pencereli, bağnaz ve ahmak kimselerin şerrinden sana sığınmaya, çalışmaya, üretmeye, emek vermeye, yoğurmaya, lazım olanı bin bir sancıyla da olsa doğurmaya, beşere borçlanmayarak her daim vakur ve hür yaşamaya karar verdim. Tüm bunları sadece kendim için değil, bütün insanlık için de mümkün kılmak adına anlatmaya, alışılmış yanlışlıkların bünyelerden temizlenebilmesi için son nefesime dek çalışmaya, yararlı ve tutarlı olmaya, maddi ve manevi kuvvetimi her dem biraz daha artırmaya, böylece zalime borçlu, mazlumdan alacaklı olmamaya karar verdim. Yardım et. Yardım et ki sana ve kullarına borcumuzu ödeyelim. Yardım et ki esarete değil, hürriyete yürüyelim. Yardım et ki borçlanmak ve borçlandırmak prangasından kurtulup, inananlara yaraşır bir şahlanışla hür ve vakur yola devam edelim. Yardım et ki ömrü billah borçtan azat yaşayalım. Yardım et ki ey padişah, yardımcıların olalım. Amin. Değerli dinleyenler, Neslihan Nur Türk imzalı Karar Verdim başlıklı yazıyı paylaştık. Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2016 sayısından bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Mülteciler veya Yolun Çocukları başlıklı yazıyı sunuyoruz şimdi de. Kur'an-ı Kerim'de zekatın sarf mahalli olarak sayılan 8 sınıftan biri de yol çocuğu İbn-i Sebil'dir. Yolcu, misafir, yolda kalmış, garip gibi ifadeler yerine İbn-i Sebil tabirinin kullanılması çok manidardır. Günümüzde yaşadığımız mülteci sorunu bu tabiri daha da anlamlı kılmaktadır. Turistik, ilmi veya ticari anlamdaki bir yolculuk günümüz ulaşım imkanları için de problem olmaktan çıkmıştır. Hazreti Ali'nin dediği gibi, fakirlik vatanda gurbet, zenginlik gurbette vatandır. Varlıklı olanlara darlık yoktur. Ancak ülkelerinde mal ve mülkleri olduğu halde iç harp, zalim rejim baskısı gibi sebeplerle vatanlarını terk etmek zorunda kalan kimselerin durumları farklıdır. Bunlar genellikle canlarını kurtarmak için yola düşmüş, gurbete çıkmış kimselerdir. Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan ülkemize ve batıya göç etmek zorunda kalanlar, pek çokları göç esnasında denizlerde boğulanlar, yollarda perişanlık çekenler, günümüzün en korkunç dramını sergilemektedirler. Sürüngenler, böcekler, kuşlar dahil hayvanların yuvaları, inleri, sığınakları olduğu halde başlarını sokacak barınaktan mahrum olan, birkaç basit eşyayla adeta evlerini sırtlarında taşıyan mülteciler kelimenin tam anlamıyla İbn-i Sebil'lerdir. Üstad Necip Fazıl Kaldırımlar şiirinde, "Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta, ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum." derken, sanki bugün yollarda can veren kadın, çocuk ve yaşlıların dalgaların sahile sürüklediği Kobanili Ayla'nın dramını da dile getirmektedir. Pek çok çocuk bu yollarda dünyaya geliyor. Bu yollar onlara ebelik ediyor. Göç yolları doğum evi görevini üstleniyor. Herkes yatağında, ben ayaktayım. Bir gece rüyada gördüğüm yeri, gözlerim yumulu aramaktayım. Derken de, gidecekleri yerleri sadece hayal edebilen, henüz menzilleri meçhul olan yol çocuklarını hatırlatmaktadır. Yolların kucakladığı bu insanlara zaman zaman yollar bile çok görülüyor. Yolları kesiliyor, önlerine tel örgüler çekiliyor. Geniş olan Allah'ın arsı, Allah'ın garip kullarına dar ediliyor. Uygarlıktan, insan haklarından sıkça bahsedilen günümüz dünyasında hiç olmadığı kadar vahşet, dehşet ve zulüm tablolarına şahit oluyoruz. 10 Aralık 1948'de New York'ta Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye ülkelerin imzaladığı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin birinci maddesi, bütün insanlar haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar, akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket ederler, diyorken, 14. maddesi, herkes zulüm karşısında başka memleketlere iltica etmek ve bu memleket tarafından mülteci muamelesi görme hakkına haizdir ifadesini kullanırken, diğer pek çok maddede insanlık bütün bir aile gibi kabul edilirken, mazlum ve mağdurlara karşı bu gayri insani ve gayri medeni tavır nasıl ve neyle izah edilir? Beyannamenin ikinci maddesi aynen şöyledir. Herkes ırk, renk, cins, dil, din, siyasi veya herhangi bir akide, milli ve içtimai menşe, servet veya herhangi bir diğer fark gözetilmeksizin iş bu beyannamede ilan olunan bütün haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir. Peki herkes her hak ve hürriyetten yararlanabiliyor mu? Beyannamedeki prensipler herkes için geçerli midir? Yoksa bazı dediği gibi kanun ve prensipler kuvvetli sineklerin delip geçtiği, zayıf sineklerin takılıp kaldığı örümcek ağları mıdır? Prensipler uygulanmak için belirlenir. Şayet kanunlarda, beyannamelerde belirlenen hususlara riayet edilse ne terör, ne mülteci sorunu, ne de başka problemler olur. Sözde insan hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan Batı dünyası, mülteciler problemi kendi sınırlarına dayanmasaydı bu problemi hiç umursamayacaktı. Gösterdikleri telaş ve tedirginlik mültecilerin dramından değil, kendilerinin rahatsız edilmelerinden kaynaklanmaktadır. İsteselerdi sahip oldukları güç ve imkanlarla böyle bir problemin çıkmasını baştan önleyebilirlerdi. Arap Baharı'nın kışa dönüşmesine fırsat vermezlerdi. Dikte rejimlerinin gitmesini, halk iradesiyle oluşacak yönetimlerin gelmesini kolaylaştırabilirlerdi. Fakat demokrasiyi Libya, Mısır, Irak, Suriye, Yemen gibi ülkelere layık görmediler. Hep çıkarlarını ön planda tuttular. Kendilerine taşeronluk yapacak kişi ve kurumlardan yana oldular. Bu haksız tutum ve tavırlar neticesinde herkesi rahatsız eden facialar ortaya çıktı. Diyelim ki Batı'nın, gayrimüslimlerin tavrı bu. Zaten tarih boyunca da tavırları genellikle böyle olmuştur. İkbal'in dediği gibi, onlar bir tarafta insanlık dersi verirlerken, diğer tarafta kan içerler. Bu kefen hırsızlarından insaf beklenmez. Peki 1,5 milyardan fazla nüfusa sahip İslam ülkelerinin tavrına ne demek lazım? Hani biz bir tek ümmettik, Müslümanlar ancak kardeşti, hani bize Ensar-Muhacir dayanışması öğretilmişti, komşusu açken tok yatan bizden değildi, hani adını her andığımızda salavat getirdiğimiz Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu, Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah Teala da kıyamet gününde o kimsenin sıkıntılarından birini giderir. Hazreti Peygamber'in bu tavsiyelerine kulak arkası yapan Müslümanlar sadece salavat okumakla ona saygı ve sevgi göstermiş olabilirler mi? İhtiyaç ve çaresizlik içinde kıvranan binlerce, yüz binlerce mültecinin derdine şimdi çare olunmayacaksa ne zaman olunacak? Onları düşmanlara muhtaç durumda bırakmak İslam kardeşliğiyle bağdaşır mı? Onların dertleriyle dertlenmemek gerçek Müslümanlığa sığar mı? Bu hal ve tablo bizim için ar değil midir? Müslümanı gavura muhtaç etmek bizim kanımıza dokunmaz mı? Var olan imkanlarımızı kardeşlerimizin acılarını dindirmek için sarf etmeyip de sadece lafı güzaf etmek bize yakışır mı? Ülkemiz dar ve sınırlı imkanlarına rağmen mültecilere, yolun çocuklarına el uzatmakta, darda kalanlara mümkün mertebe yar olmakta, mültecilere melcelik yapmaktadır. Bizim tarihteki konumumuz ve tutumumuz da böyleydi. Tarih ve coğrafya bizi tekrar tarihteki rolümüze icbar etmektedir. Bizim bu rolü üstlenmemiz hem ülkemiz hem de bütün İslam aleminin güven ve huzuru için şarttır, kaçınılmazdır. Kaçanın kurtulma şansı yoktur. Zaten kaçacak yerde yoktur. Zulümden kaçıp bize sığınanlar da böyle söylüyor. Başta mülteciler problemi olmak üzere, Müslümanların bütün problemleri bizim ortak meselemizdir. Bu meselenin çözümüne ortak olmayanlar, üstelik dertleri çoğaltmak için çalışanlar, düşmanlarla ortaklık yapanlar asıl problem teşkil ediyorlar. Sıkıntılara kaynak oluyorlar. Mekke'ye, Medine'ye hükmedenler, muhacir ve ensar kardeşliğine, paylaşımına neden ön ayak olmuyorlar? Hac ve umre münasebetiyle Kabe'de, Arafat'ta, Ravza'da sergilenen fiziki birliktelik neden ruhi anlamda tezahür etmiyor? Petrol gibi Allah'ın ihsan ettiği kaynakların üzerinde oturanlar, bu kaynakları mağdur ve mazlum Müslümanların hizmetine neden seferber etmiyorlar? Kimin malını kimden esirgiyorlar? Sırf saltanatlarını sürdürmek için emperyalistlere neden taşeron oluyorlar? 3 günlük dünya için, kısa bir saltanat için ebedi hayatlarını, daimi saltanatlarını nasıl feda edebiliyorlar? Zekatın sarf yerlerinden olan fakirler, miskinler, borçlular yanında İbn-i Sebil'i, yani yolun çocuklarını ön plana çıkarmak gerekir. Yoksulluğun yanında yursuz, evsiz olmak, gurbet yollarında çile çekmek, ziyadesiyle merhameti celbetmekte, himmeti davet etmektedir. İslam ülkelerinin terör, iltica, yoksulluk gibi problemlere köklü çözümler üretmek için devletler ve hükümetler seviyesinde müesseseler kurup geliştirmeleri gerekir. İstiklal ve istikballeri buna bağlıdır. Aynı gemide, aynı uçakta yolculuk yapanlar güvenli bir yolculuk için ortak bir hassasiyet içinde olmalıdırlar. Herkesin güvende olması için gemiyi deldirmemek gerekir. Yeniden İslam ve insani bir dirilişe ermek, bütün mağdur, mazlum ve mültecilere melce olmak ümit ve duasıyla. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Mülteciler veya Yolun Çocukları başlıklı yazısını paylaştık sizinle programımızda. Son olarak bugün Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2016 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.